Ayrım 20.
Yagodni çiftliği geniş, kuru bir vadiye yan gelmiş yatmıştı. Rüzgar kah kuzeyden, kah güneyden eser, yaz vadinin ucundan çıka gelir, sonbahar sararmış döküntülü yaprakların hışırtısı içinde uzar, kışın ayazı, sonra karı çevreyi sarar, kuşatırdı. Yagodni yine öyle uyuşuk, bir başına gömülü dururdu vadide. Günler geçti. Çiftlik avlusu her zaman hareketli, canlıydı. Avluda kırmızı gözlüklü kara ördekler dolaşıyor, Afrika hindileri iri yağmur taneleri gibi oradan oraya savruluyor, kıl pranga, kızıl çengi tavus kuşları ahırın damından kısık kısık bağırışıyordu. İhtiyar general kuşun her türünü severdi. Hatta bir de topal turnası vardı. Kasım ayı gelip de güneye uçan yaban turnalarının sesini işitti mi, bakır dilli özlemli haykırışıyla yürekleri acıtırdı acıtırdı kuşcağız. Uçamaz, bir kanadı düşük yanında. General pencerede durur, boynunu ileri ileri uzatıp hoplayan, yok yere kanat çırpan kuşu seyreder, seyreder de gülerdi. Güldükçe boş salonda tütün dumanı gibi savrula savrula uzar giderdi kalınca sesi. Benjamin keçe saçlı kafasını dimdik tutar, pelte bacakları titrer dururdu. Bütün gün ön odada sandığın üstünde oturuyor, aklını kaçırmasına ramak kalana kadar iskambil oynuyordu. Tikon hala çopur yüzlü sevgilisini Şaşka'dan, Irgatlar'dan, Gregor'dan, efendisinden, hatta Turna'dan bile kıskanıyordu. Lucaya içinden coşup taşan o dul kadınca yakınlık özlemiyle sarıp sarmalıyordu Tikon'u. İhtiyar Şaşka zaman zaman kafayı bulur, 20 kapik koparmak için efendisinin penceresinin önüne dikilirdi. Gregor Yagodne'de kaldığı sürece çiftliğin tek düze hayatını harekete getiren topu topu iki olay oldu. Aksinya'nın çocuğu doğdu, damızlık dişi kazlardan biri öldü. Yagodne'de yaşayanlar küçük kıza çabucak alıştılar. Kazın tüyleri çayırda bulundu. Demek tilki kaptı dediler. Çiftliğin beyi sabahları uyanınca Benjamin'i yanına çağırır sorardı. Düş gördün mü bu gece? Çok güzel bir düş gördüm. Anlat hadi derdi bey. Keyifli bir cigara sarardı. Benjamin anlatırdı. Düş ilgi çekici değilse ya da korkunçsa ihtiyar kızardı. Hadi oradan öküz herif, alığın birisin sen. Alık olursa insan tabii böyle alıkça düşler görür. Benjamin de eğlendirici, oyalayıcı düşler uydurmasını öğrendi. Yalnız bir şey canını sıkıyordu. Önceden uydurması gerekiyordu düşlerini. Sandığa oturur, oyuncular gibi yağlı, pis iskambil kağıtlarını sandığa örtülü seccadenin üstüne yayar, eğlendirici düşler kurardı. Gözünü bir noktaya dikip bön bön bakarak kendini düş düşünmeye zorlardı. Sonunda hiç düş görmez oldu. Sabahları kalkınca ne gördüğünü hatırlamaya çalışsın istediği kadar. Gözünün önüne kapkara bir boşluktan başka bir şey gelmiyordu. Tek bir yüz hatırlayamıyordu. Her şey kapkara, dümdüz. Benjamin'in uydurduğu düşler gitgide tatsız, daha sıkıcı olmaya başladı. General bir düşü ikinci kere anlatırken yakalamasın onu. Tepesi atardı. Ulan bu beygirli düşü geçen perşembe anlattıydın alık herif. Keriz, ne sanıyorsun kendini, şeytanın dölü. Bir daha gördüm, ne yapayım Nikolay Alekseyeviç. Allah inandırsın sizi, ikinci kere gördüm işte, diye Benjamin gözünü kırpmadan yalan söylerdi. Aralık ayında bir gün Gregor Vyashanska'da nahiye merkezine çağrıldı. At alsın kendini diye eline 100 ruble tutuşturdular. Noel'den iki gün sonra askere gitmek üzere Manikova köyünde hazır bulunacaktı. Gregor nahiyeden bitkin döndü. Noel gelmiş, kapıya dayanmıştı. O daha hazır değildi. Resmi makamlardan aldığı paraya kendi biriktirdiklerini kattı. Obiruski köyünden 140 rubleye bir at satın aldı. Atı almaya giderken Şaşka'yı da götürdü. El yüzüne çıkabilecek 6 yaşında bir doru buldular. Bir tek kusuru vardı hayvanın. İhtiyar Şaşka parmaklarını sakalının içinden geçirdi. Daha ucuzunu bulamazsın, herifler de kusurunu göremez, dedi. Nerede onlarda o göz? Gregor atı Yagodne'ye kadar eğersiz sürerek hızını denedi. Noel'den bir hafta önce ansızın Panteleimon çıka geldi. Atını avluya sürmeden kızağını kapıya bağladı. Topallaya topallaya hizmetkarlar bölümüne girdi. Gocuğunun yakası üstüne yığılmış sakalına buz tanecikleri yapışmıştı. Gelirken bir yandan onları koparıyordu. Gregor pencereden babasını görünce afalladı. Ana! Babam! Aksinya nedense hemen beşiğe koştu. Çocuğu sarıp sarmaladı. Panteleimon içeri girerken havanın soğuğunu da getirdi odaya. Papağanı çıkardı, ikona döndü, eğildi. Sonra ağır ağır odayı gözden geçirdi. Günaydın, oğlunu selamladı. Günaydın baba, Gregor cevap verdi. Peykeden kalkıp odanın ortasına yürüdü. Panteleimon buz gibi elini oğluna uzattı. Peykenin ucuna ilişti. Gocuğuna sarındı sıkıca. Beşiğin yanında donmuş gibi duran Aksinya'yı görmezlikten geliyordu. Askere hazırlanıyor musun? Diye sordu. Tabii. Panteleimon susuyordu. Uzun bir süre bir şey sorarmış gibi süzdü Gregor'u. Üstünü çıkar baba, donmuşsundur. Eh, o kadar da değil. Biz semaveri hazır edelim. Sağ ol. İhtiyar gocuğuna yapışan kuru bir çamur parçasını tırnağıyla kazırken ekledi. Sana teçhizat getirdim. İki kaput, bireyer, pantolon. Hepsi orada, kızağın içinde. Git al. Gregor başı açık dışarı çıktı. İki çuvala doldurulmuş eşyalarını kızaktan aldı. Geri döndüğünde babası peykeden kalktı. Ne zaman gidiyorsun? Diye sordu oğluna. Noel'den hemen sonra, ilk günü. Gidiyor musun yoksa baba? Yolcu yolunda gerek, eve geç kalmayayım. Panteleimon Gregor'un elini sıktı. Aksinya'nın gözlerinden kaçınarak kapıya yürüdü. Kapının mandalını kaldırırken beşikten yana baktı. Anan selam söyledi, dedi. Bacaklarından yatağa düştü. Bir an sustu. Sonra ağırdan, Manikova'ya kadar seninle geleceğim, dedi. Sen hazır ol. Ellerini yün eldivenlerine sokup dışarı çıktı. Aksinya fena bozulmuştu. Yüzü solgundu. Hiç sesini çıkarmadı. Gregor döşemenin gıcırdayan tahtasına basmadan babasının ardından çıktı. Önünden geçerken yan gözle Aksinya'ya bakıyordu. Noel yortusunda Gregor efendisini Vyashenska'ya götürdü. Lisnitski kilisede ayinden sonra ora toprak sahiplerinden olan amcası kızıyla kahvaltı etti. Sonra dönüşe kızağı hazır etmesini söyledi Gregor'a. Gregor daha etli lahana çorbasını bitirmemişti. Hemen davrandı. Ahıra gitti. Kır atı hafif kızağa koştu. Rüzgar kuru, iğnemsi karı ufalayıp savuruyor, avluda gümüşümsü ince kar köpükleri uçuşuyordu. Çitlerin ötesinde ağaçları kırağı çalmıştı. Rüzgarda dallardan düşüp dağılırken güneşten çeşit çeşit güzelim renkler yansıtıyordu kırağı. Eğri eğri dumanı tüten bacanın yakınında damda kargalar vıraklıyordu. Adım seslerini duyunca telaşla havalandılar. Evin çevresini dolandılar mor parıltılarla. Mavi sabah göğünün önünde biçimlenen kilise yönünde batıya uçtular. ''Bey'e söyle hazırız.'' diye Gregor merdivenlere çıkan hizmetçi kıza bağırdı. Lisinski çıktı. Bıyıkların sansar kürklü paltosunun yakasına gömülmüştü. Gregor ihtiyarın bacaklarını sardı. Tüyleri dökük kurt postunu üzerine ilikledi. ''Kızıştır şunu.'' İhtiyar gözleriyle beygir gösterdi. Gregor dizginleri germiş, iyice geriye yaslanmıştı. Donmuş, buz tutmuş, yola kuşkulu gözlerle baktı. Kışın ilk günlerinde arabayı iyi süremiyor diye, yaşına göre kuvvetli yumruklarıyla efendisinin nasıl sırtına sırtına vurduğunu aklından geçirdi. Yol yokuş aşağı iniyordu. Gregor dizginleri gevşetti. Keskin soğuktan yanan yanaklarını eldiveniyle sildi. 2 saatte Yagodne'ye vardılar. Yolculuk sırasında Lisnitski, Gregor'la tek kelime konuşmadı. Yalnız arada bir parmağıyla sırtına vurup kızağı durduruyor, sırtını rüzgara verip bir cigara sarıp ateşliyordu. Eve giden yokuşu inerlerken sordu. Sabah erkenden değil mi? Gregor yan döndü. Donmuş dudaklarını güç bela açtı. Soğuktan kas katı olmuş, şişmiş dili dişlerinin ardına yapışmıştı. Evet, diyebildi. Paranı aldın mı, tamam mı? Evet. Karını merak etme, biz ona bakarız. İyi bir asker ol. Göreyim seni. Büyük baban Yaman Kazak'tı. Sen de atalarının oğlu olduğunu göstermelisin. Baban 1883 İmparatorluk resmi geçidinde yarışlarda birinci olmuştu, değil mi? Evet, babam da birinci gelen. Ya, ya diye ihtiyar sözünü bitirdi. Sertçe Gregor'u paylar gibi. Avluya varınca Gregor atı şaşkaya devretti. Hizmetkarlar bölümüne yöneldi. Baban geldi diye şaşka arkasından bağırdı. Atın üstüne bir çul attı. Gregor içeri girdi. Babası masada oturmuş, kızılcık peltesi yiyordu. İhtiyarın sersemlemiş yüzüne bakıp, ''Sarhoş yine,'' dedi Gregor içinden. ''Geldin mi kazak?'' diye Pantelimon haykırdı. ''Dondum, bittim.'' Gregor ellerini birbirine vurdu. Aksinya'ya döndü, sonra ekledi. ''Şu başlığı çözüver, ellerim tutmuyor.'' ''Kolay değil, kolay değil.'' diye babası homurdandı. Lokmasını çiğnedikçe bıyıkları oynuyordu. Bu kere nedense daha yufka yürekliydi. Aksinya'ya döndü. Kısaca evin sahibiymiş gibi buyurdu. ''Biraz daha ekmek kes, esirgemeden.'' Yemeği bitince masadan kalktı. Avluda cigara içmeye kapıya yürüdü. Beşiğin önünden geçerken bir iki salladı bebeği. Kazara olmuş gibi yapıp. Sordu. ''Kazak mı ha?'' ''Kız.'' diye Gregor yerine Aksinya cevap verdi. İhtiyarın yüzünde beliren hoşnutsuzluğu görünce hemen ekledi. ''Ne tatlı değil mi? Grishka'nın tıpkısı.'' Pantelimon elbiselerin içinden çıkan küçücük esmer kafayı dikkatle inceledi. Sesinden biraz da gurur eksik olmaksızın ''Bizim kanımızdan.'' dedi. ''Yumurcak seni.'' ''Baba nasıl geldin buraya?'' Gregor sordu. ''Kısrakla, bir de Piotra'nın atıyla. Biri yeterdi, benimkini koşardık kızağa.'' ''Hafif gider, daha iyi, iyi at o da.'' ''Gördün mü sen? Şöyle bir bakmıştım.'' Bir düşünce ikisini de tedirgin ediyordu. Ondan bundan söz ettiler. Aksinya söze karışmadı. Yatakta oturdu öyle. İri iri, sert memeleri gömleğini yırtacak gibi germişti. Çocuğun doğumundan bu yana epey şişmanlamıştı. Kendine güvenli bir hal gelmişti üzerine. Mutluydu. Yatağa girdiklerinde geç olmuştu. Aksinya Gregor'a sımsıkı sarıldı. Gözyaşları ve memelerinin fazladan sütü delikanlının mintanını ıslattı. ''Hasretine dayanamayacağım. Sensiz nasıl yaşarım ben?'' ''Alışırsın, merak etme.'' dedi Gregor usulca. ''O uzun geceler, çocuk uyumaz. Bir düşün Grishka. 4 yıl bu. Dile kolay.'' ''Eskiden askerlik 25 yılmış derler.'' ''Eskiden. Bana ne eskiden? Arada izinle gelirim.'' ''İzinle.'' Aksinya inledi. Burnunu sümkürüp gömleğini sildi. ''O zamana dek dondan ne sular akacak?'' ''Bırak zırlama şimdi. Güzün yağmur gibisin. Çiseler de çiseler.'' ''Görürdük. Sen benim yerimde olsaydın.'' diye Aksinya cevabı yapıştırdı. Gregor gün doğmadan az önce uykuya daldı. Aksinya yataktan kalktı. Çocuğa meme verdi. Yine yattı. Dirseklerine dayanıp gözlerini kırpmadan uzun uzun baktı Gregor'un yüzüne. Onu Kuban'a gitmeye kandırmaya çalıştığı geceyi hatırladı. O gece de böyle. Pencerenin dışında avluya bembeyaz ay ışığı dolmuştu. Böyle uzanmışlardı yan yana. Gregor aynı Gregor ama aynı değil. Gerilerinden geçen yıllar, ayak altında kalan uzun yol. Gregor uykusunda döndü. Olşanski köyüne dair bir şeyler mırıldandı, sustu. Aksinya uyumaya çalıştı. Düşünceleri otları savuran rüzgar gibi kovalıyordu uykusunu. Gün doğana kadar yattığı yerde Gregor'un uykusunda sayıkladığı sözü düşündü. Bir anlam vermeye çalıştı. Pencereden içeri sızan ilk gün ışığında Pantelimon uyandı. ''Gregor, uyan hadi!'' diye bağırdı. Aksinya yatağın içinde dizleri üstünde doğruldu. Soluyarak geceliğini çekiştirdi. Uzun uzun kibrit aradı. Kahvaltıdan sonra eşyalarını hazır ettiklerinde gün ışımıştı. Ortalık mavi mavi aydınlanıyordu. Bahçenin çiti karda oymaymış gibi duruyordu. Ağılın damı pencerenin önünde kapkara yükseliyor, gökyüzünün incecik, renkli pustan peçesini kapatıyordu. Pantelimon atları koşmaya çıktı. Aksinya'nın ihtiraslı öpücüklerinden kendini güçlükle kurtaran Gregor, şaşkayla öbür hizmetkarlarla helallaşmaya gitti. Aksinya çocuğunu sımsıkı sarıp Gregor'u uğurlamaya çıktı. Gregor dudaklarını kızının nemli alnına dokundurdu hafifçe. Sonra atına yürüdü. Babası koşumları gözden geçiriyordu. ''Kızağa gel, içeri!'' dedi. ''Yok!'' dedi Gregor. ''Ben kendi atıma bineceğim.'' Mahsustan ağır davranarak kolanları birer birer sıktı. Ata atladı. Dizginleri elinde topladı. Aksinya ikide bir ''Grishka bekle, bir şey diyecektim sana!'' diyor. Alnını kırıştırıp ne diyeceğini hatırlamaya çalışıyordu. ''Eh hadi hoşça kal. Çocuğa iyi bak. Gitmem gerek. Bak babam ta nereye vardı bile.'' ''Bekle canım.'' Aksinya sol eliyle buz gibi üzengiyi kavradı. Sağ kolunda bebeği gövdesine bastırmıştı. kocaman kocaman açılmış gözlerinden akan yaşları silemiyordu. O sırada Benjamin merdivenlerde göründü. "Gregor, bey seni istiyor," diye seslendi. Gregor bir küfür bastı. Kırbacını salladığı gibi atı avlunun dışına sürdü. Aksinya peşinden koştu. Orada bir kar savruntusuna takıldı ayağı. Keçe çizmeli bacaklarını acemice toparlamaya çalıştı. Gregor tepenin üstünde babasına yetişti. Sonra bütün gücünü toplayıp arkasına baktı. Aksinya kapının oradaydı hala. Çocuk göğsünde kırmızı şalının uçları rüzgarda uçuşuyordu. Gregor kızağın yanından sürdü atını. Birkaç dakika geçtikten sonra ihtiyar başını devirip sordu. "Demek karınla yaşamayacaksın artık." "Yine mi o hikaye? Demedim mi sana?" "Yani niyetin?" "Öyle." "Canına kıymaya kalktı, duymadın mı?"
"Duydum, evet."
"Kimden duydun?" "Generali nahiyeye götürdüğümde orada biri söyledi." "Demek Tanrı'nın gözü önünde." "Ama baba, ne yapalım yani? Olan olmuş. Hayıflanmaya değmez artık."
"Bırak bu ağızları şimdi. Ne diyorsam sana, senin iyiliğin için diyorum."
Pantelimon birden parladı.
"Görüyorsun işte, çocuğum da var. Daha ne konuşuyoruz? Şimdi tutup ötekini de mi bana yükleyeceksiniz?"
"Sen gözünü aç da hele başkasının çocuğunu besleme."
Gregor sapsarı oldu.
Babası tam yarasına basmıştı. Çocuk dünyaya geleli beri kendi kendine işkence edercesine bu şüpheyi kafasında beslemiş, Aksinya'ya açmamıştı. Geceleri Aksinya uyurken kaç kere gitmiş, beşikte uyuyan çocuğa bakmıştı. Bakar bakar bebeğin karamsı pembe yüzünde kendi yüz çizgilerini arar, yine eskisi gibi kararsız dönerdi yatağa. Stepan'ın teni de aynı renkti, kapkara neredeyse. Nereden bilsin çocuğun damarlarında kimin kanı akıyor? Kimi zaman çocuk kendinin "pekala benziyor işte" derdi. Kimi zaman tıpkı Stepan olur çıkardı. Gregor pek sevmiyordu kızı. Aksinya'yı arabada bozkırdan getirdiği günü hatırladıkça bazen ona karşı düşmanlık bile duyduğu olurdu. Bir kere sade Aksinya bir başka işe dalmıştı. Çocuğun bezini değiştirmek ona düştü. Keskin, acıtan bir sıkıntı bastı içini. Sonra usulca beşiğin üzerine eğildi. Çocuğun ayak baş parmağını dişlerinin arasına alıp ısırdı hafifçe. Babası gaddar yarasına bastıkça basıyordu. Gregor avcunu eğrin önüne dayayıp sıkkın bir sesle cevap verdi.
"Kiminse kimin, çocuğu bırakmam."
Pantelimon başını çevirmeden kırbacını salladı. "Kendine yazık ettin Natalya. Kötüledi. İnme inmiş gibi başı bir yanda gidiyor. Boynunda kası kesmiş anlaşılan." Sonra sustu. Kar kızağın demirleri altında hışırdıyordu. Gregor'un atının nalları buz tutmuş yolda ötüyordu. "Şimdi nasıl Natalya?" diye Gregor atın yelesine takılan bir tohumu silkeleyip sordu. "Kurtuldu nasılsa. 7 ay yattı. Tesliste pazar günü az daha ölüyordu. Papaz efendi Pankreti son duasını yaptıydı. Sonra iyileşti kızcağız. Ayağa kalktı, yürüdü etti. Orağın bıçağını yüreğine daldırmış ya, eli titremiş, kaçırmış."
"Tepeyi daha hızlı aşalım," dedi Gregor. Kırbacını salladı. Üzengilere basıp ayağa kalkarak atı tırısa kaldırdı. Babasını geçti. Atın ayaklarından sıçrayan karlar kızağın üzerine yağdı. Pantelimon arkasından koşturup haykırdı. "Natalya'yı bizim eve alıyoruz. Kadın kendi evinde yaşamak istemiyor. Geçen de gördüm, gel bize dedim." Gregor cevap vermedi. İlk köye kadar tek kelime konuşmadılar. Babası da bir daha konuyu açmadı. 70 kilometre yol aldılar o gün. Ertesi günü hava kararırken Manikova'ya vardılar. "Viyeşanskalı kazaklar ne tarafta?" diye Pantelimon ilk rastladığı adama sordu. "Büyük yol boyunca gidin." Girdikleri evde yanlarında babalarıyla 5 acemi er daha kalıyordu. Pantelimon atları ahıra götürürken "neredensiniz siz?" diye sordu. Karanlıktan derin bir ses cevap verdi.
"Çir'den."
"Hangi köyden?"
"Kargin'den olanlar var. Nopolov'dan, Likovidov'dan da. Siz neredensiniz?"
"Cehennemin dibinden," diye Gregor eğeri alırken güldü. Beygir'in sırtı terli terli eline değdi. Ertesi sabah nahiye atamanı Viyeşanska kurallarını sağlık heyetine götürdü. Gregor kendi köyünden gençlerle bir araya düşmüştü. Sabahleyin şık eğerli yüksek bir doru atın sırtında Mitka Korşunov göründü. Kışlanın kapısında duran Gregor'un önünden geçerken ağzını açıp tek kelime söylemedi. Er adayları nahiye merkezinin soğuk odasında soyundular. Katipler oradan oraya koşturuyordu. İl atamanının yaveri bir acele geldi. Geldiği gibi acele bir yerlere gitti. Kara taşlı yüzüyle irice, güzel, koyu gözlerinin pembemsi akları yüzünün solgunluğunu, sırmalarının gümüş pırıltısını daha bir ortaya çıkarıyordu. Yan odadan hekimlerin konuşmaları, yarım yamalak sözler duyuluyordu. 69. Pavel Ivanovich, mürekkep kalemini uzatıver, dedi kapının oradan sarhoş bir ses. Göğüs çevresi. Tabii tabii, tam ırsi belirtiler. Yazın, frengi. Ne tutuyorsun elini önünde öyle? Kız mısın sen? Ne iri herif. Bu köy hastalığın kaynağı. Yeni tedbirler almak gerek. Majestelerine yazdım. Pavel Ivanovich, şuradaki herife bakın. Bu cüsse. Allah kahretsin. Gregor Çukarinski köyünden uzun boylu, kızıl saçlı bir oğlanın yanında soyundu. O sırada katibin biri odadan çıktı. Sert bir sesle Gregor'la bir başka kazığı muayene odasına çağırdı. Panfilov, Sebastian, Melekov, Gregor. Gregor'un yanındaki çocuk korkuyla "Çabuk ol hadi," dedi. Kıpkırmızı olmuştu. Ayağından çoraplarını çıkardı. Gregor sırtı soğuktan ürpere ürpere içeri girdi. Esmer vücudu meşe kütüğünü andırıyordu. Kıllı bacaklarına bakınca sıkıldı, utandı. Köşede terazinin üstünde çıplak bir oğlan duruyordu. Kıta cerrahı olacak. Adamın biri ağırlığı dengeledi, bağırdı. 75 kilo, hadi yallah. Muayene sırasında adamlarının kazaklara böyle kötü davranması Gregor'u heyecanlandırmıştı. O sırada beyazlar giyinmiş, ak saçlı bir hekim kulaklığını takıp göğsünü dinledi. Daha bir genci göz kapaklarının içini dışına çevirdi, diline baktı. Arkasında bir üçüncüsü, kalın, kemik kenarlı gözlüklü biri telaşlı telaşlı ellerini ovuşturuyordu. Teraziye diye emretti subayın biri. Gregor soğuk demirin üstüne çıktı. 95,5. Ne? Pek boyu bosu da yok yahu diye kır saçlı hekim haykırdı. Kolundan tutup çevirdi Gregor'u kendine. Vay anasını, genç hekim öksürdü. Ne kadar? Masada oturan bir subay hayretle sordu. Kır saçlı hekim cevap verdi. 95 kilo 500 gram. Hasta alayına versek nasıl olur diye nahiye askerlik şubesi başkanı masada yanında oturan arkadaşına eğilerek sordu. Haydut gibi suratı var. Baksana nasıl vahşi bakıyor adama. Hey bak buraya. Dön bakayım. Nedir o sırtında öyle? Albay apoletleri taşıyan bir subay parmağını sabırsız sabırsız masaya vurarak sordu. Gregor yüzünü albaydan yana çevirdi. Vücudunun titreyişini önlemeye çalışırken cevap verdi. Baharda donduydum. İzi kaldı. Muayene sonunda masadaki subaylar Gregor'un sıradan bir alaya gönderilmesine karar verdiler. 12. alaya gidiyorsun Melekov, anladın mı? Gregor kapıya yürürken arkadan birinin fısıldadığını duydu. İmkansız, bir düşün, imparator bakacak, karşısında o surat öyle, ne olur ha, yalnız gözleri. Melez midir nedir, doğudan gelme şüphesiz, hem pis mi pis, o izler. Gregor'un köyünden delikanlılar sıraları gelene kadar beklediler. Sonra çevresini aldılar. Grişka? Nereye gidiyorsun? Atamanın alayına mı? Neymiş ağırlığın? Gregor bir bacağını pantolonunun paçasına sokarken öbür bacağı üstünde sekti. Sıkılı dişlerinin arasından cevap verdi. Rahat bırakın beni. Şeytan alsın canınızı, e mi? Nereyeymiş? 12. alaya. Korşunov, Dimitri, Kargin, Ivan, katip kapının aralığından başını sokmuştu.